Özellikle Amın Evladı mahlasıyla anlattığım Litvan iş arkadaşım ve ofis dörtlemesinden aldığım geri dönüşler sonrası anladım ki siz değerli dinleyicilerimle en az benim kadar dedikodu müptelasısınız. Öyleyse sanat halk içindir diyor ve dedikodu ve insan aşağılama sandığımın en dip köşelerinden çıkardığım tozlu bir dosyayı sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım beğenirsiniz.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Litvanya'ya taşındıktan sonra hemen uyum sağladım. Çünkü o kardeşim sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyordu. Sürekli birlikte vakit geçiriyorduk. Ancak yine de insanın arkadaşa ihtiyacı oluyor her ne kadar kardeşi de olsa yanında. Sosyal anlamda biraz yalnızlık çekiyor gibiydim. Her ne kadar iş yerinden birkaç insanla arayı biraz ısıtsam da Almanya'ya gittiğim uzun iş seyahati sonrası onlarla da ilişkim bayağı zayıflamıştı. Litvanya'ya dönüşte kendimi iyiden iyiye yalnız hissetmeye başlamıştım. Bu arada ben Almanya'dayken bizim yeni kurulmakta olan şirketimize bir elemanın başladığı haberi gelmişti başka bir arkadaş tarafından. İşte çok iyi çocuk falan filan gelince seni de tanıştıralım bayağı kafa çocuk falan dediler. Ben de tamam dedim yani hani çok sıcakkanlı biri değilim ve hani çok insan hasretiyle tutuşmuyorum ama neden olmasın dedim yani tanışırız. Zaten beni artık siz de az çok tanıyorsunuz yani özellikle bir insanla hele ki iş yerinden tanışıyorsam benim için -10 puanla başlıyor gözümde. Bu kardeşimiz de öyle bir insandı yani sonuç olarak. İlk tanışmamızda kendisine oldukça mesafeli davrandım. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra elemana kanım ısındı ve bayağı sevdim yani kendisini. Espriden anlıyor, yardımsever, iyi niyetli, pozitif bir insandı. Ama şöyle bir şey vardı, yani aile babası bir insandı. Gerçi bu da olumlu bir özellik yani şey değil yani olumsuz gibi yalan etmek istemem ama her lafında, iki lafından biri karım, çocuklar, işte karım şöyle yaptı, çocuklar böyle yaptı, işte çocuklarla gidip komik anekdotlar anlatıyor. Gerçekten komik anekdotlar anlatıyor ama bütün adamın hayatı karısı ve çocuklarıydı. Böyle bir insan olmuştu. Hatta o kadar karısına ve ailesine düşkündü ki normalde ülke şartları Litvanya'dan çok çok daha iyi olan bir yerin vatandaşı olsa da hatta bu başka bir ülkeden yani bu kendi ülkesinden ve Litvanya'dan çok çok daha iyi yaşam standartları olan bir yerden geliyor olsa da karısı Litvan olduğu için hani o ailesiyle vakit geçirsin diye o ailesini özlediği için Litvanya'ya yerleşmeyi kabul etmişti. Böyle de fedakar bir insandı. İşte böyle bir tanışmamız oldu kendisiyle. Çok hani evet muhabbeti güzel. İşte birkaç kere dışarı çıktık falan. Gerçekten çok tatlı bir adamdı. Sonra bir akşam evde dümdüz dururken Facebook'tan bir ekleme talebi geldi. Bir kadındı bu. Litvan bir kadındı. Tanımıyordum ama soyadı bizim arkadaşınkiyle aynı olunca tabii ki direkt çıkarımı yaptım. Muhtemelen bizim arkadaşın eşiydi bu kadın. Daha sonra işte fotoğraflarıma yorum yapmaya başladı. İşte bir şey yazıyorum ona like atıyor işte. Sürekli bir beğeni işte alkışlama emojileri falan gönderiyor bana sağ olsun. Sonra bir gün bu mesaj attı bana işte tanışmak amacıyla ne yapıyorsun işte ben işte bilmem kimin karısıyım sürekli senden bahsediyor işte seni çok sevmiş burada çok yalnız hissediyor o yüzden hani o seninle tanışmasına çok mutlu oldum o da yalnız hissetmiyor senin sayende falan filan dedi. Ben de ona dedim ki valla bana da sürekli sizden bahsediyor çocuklardan bahsediyor hani belli ki sizi çok seviyor işte çok şanslısın zart tut falan işte böyle böyle derken elemanı övdük yağladık ilk oturumu kapattık. Fakat bu hanımefendi her Allah'ın günü yazmaya günlük olarak konuşmaya işte bugünün nasıldı işte yarın programın var mı bilmem ne ve kendisinin iki çocukla master yaptığı için çok zorlandığından falan bahsetmeye başladı. Kendi günlük dertlerini bana anlatıyor işte yemek yaptım yemediler yok işte yarın sınavım var hiç çalışamadım çocuk uyutmadı vesaire gibi. Ben de falan diyorum. Yani sonuçta yüz yüze bile tanışmadığım bir insan ve açıkçası dertleri beni çok da ilgilendirmiyor. Sonuçta tanımadığım bir insanın dertleriyle çok empati kuramıyorum. Neyse öyle ya da böyle muhabbet bir şekilde devam ediyordu. Derken bir gün bana sevgilim olup olmadığını sordu. Ben de o dönem yalnızdım ve yok dedim. Sonrasında neden yok ki dedi. İşte yok olmadı işte vardı ayrıldım falan filan hani böyle... Böyle şeyler söylemeye başladım. Daha sonra bu iyice dibini kazmaya başladı. Yok işte anlatıyorum şöyle oldu, böyle oldu işte niye buraya yalnız yani? Şöyle oldu işte yalnız buradan birini bulsana. Ya diyorum hani ben şey yapmak istemiyorum. Yani ne yapayım ben oraya yani kadın bulmaya gitmedim sonuçta. Saçma sapan kazdı da kazdı, kazdı da kazdı. Yani yuvarlak cevaplar vermeye çalıştıkça beni köşeye sıkıştırdı. En son bana ben sana arkadaşlarımdan birini ayarlayayım mı diye sordu. Ben de dedim ki ya bir gün denk gelirsek tanışırız da hiç öyle ayarlamaya falan işte hani böyle böyle biri var falan diye bahsetmene gerek yok. Denk gelir tanışırız hallederiz merak etme falan dedim. Sonra bu sorgular ve şüpheci bir tavırla neden tanışmak istemiyorsun ki yani bir şey mi var ki ne oldu ki falan diye böyle ısrarla yine manyak manyak ard arda sorular sormaya başladı. Ben o akşam bir şekilde sıyrıldım bu mevzudan. Hani işte ilişki hazır değilim cart curt falan dedim bir şekilde şey yaptım. Halbuki hazırdım ama işte Yani. Bu arada bir antiparantez açayım. Litvanya'da tanıştığım gerek Litvan, gerek Filipinli, gerek Meksikalı herkesin en ama en çok şaşırıp öğrendiği de dehşete düştüğü şey yalnız olmamdı. Hani 31 yaşındaydım taşındığımda. 31 yaşındayım ve yalnızım dediğim zaman insanların gözleri kocaman oluyor. Sanki böyle bir şey asla olamaz gibi anlam veremiyorlardı. Hatta en son bir gün bir Filipinli eleman artık o kadar darladı. Hani o kadar darladı ki kendisine ben de dedim ki ben evrim teorisine göre doğal seleksiyona uğradım. Dişiler beni beğenmiyor. O yüzden kimse benimle çiftleşmediği için yalnızım şeklinde biyolojik bir açıklama yaptım. Kendisi yine dehşet içinde bana baktı. Sonradan anladım ki bu eleman koyu katolikmiş. Çünkü Facebook'ta gece 2'de tabii yerel saate göre Filipinler'de pazar olduğu için Filipin'in başkenti olan ya da bir, bilmiyorum başkenti mi bir kenti olan Manila Katedrali'nin ayinlerine katılıp amen falan yazıyordu canlı yayında. Oradan anladım koyu katolik olduğunu. Tabii katolik olunca evrim teorisi falan deyince muhtemelen biraz da ondan dehşete kapıldı. Bu lavuk dedi hem yalnız hem dedi herhalde şey evrime inanıyor. Muhtemelen potansiyel bir iç savaşta beni öldürülecekler listesine eklemişti. Antiparantezi kapatıyorum ve mevzuya geri dönüyorum. Ben istemiyorum dedikçe kadın ısrarı sürdü. Yok kalsın dedikçe darladı. En son tamam dedim hani bir ara tanıştırırsın dedi. O da dedi ki aa benim kocamın yakında doğum günü var dedi. Ona çağırırım dedi. Hem sen dedi iş yerinden birilerini organize edersin. Ben kimseyi tanımıyorum. İşte kocama sürpriz yaparız. Hani onlar da gelir. İşte benim arkadaşlarım da gelir. Ben seni arkadaşlarımla tanıştırırım. Böyle eğleniriz falan dedi. Ben de tamam dedim. Tanışırız vesaire falan dedim. İşte organize ederiz bir şekilde dedim. Sonra aradan birkaç gün geçti. Mevzu yine benim manita durumlarına geldi. Enteresan bir şekilde. Tek gündemimiz buydu. Ya ulan sana ne diyemeyeceğim için mecbur konuşmaya kıvırmaya devam ettim. Ve kadın durduk yere sen gerçek bir ilişki yürütülebilecek olgunlukta değilsin. Sen kadınları işte günlük eğlence olarak görüyorsun falan. Hiç öyle bir söylemim olmamasına rağmen böyle bir sonuç çıkardı. Sebebi de uzun bir ilişkim olmamasıydı son zamanlarda. Hep ben takılıp bırakmışım gibi bir algısı vardı kendisinin. Hani insanların anlaşamayacağını ve o yüzden ayrılabileceğini sanki anlamıyor gibiydi. Birdenbire gaza geldi. Dedi ki ben dedi seni doğum gününe çağırmayacağım kocamın dedi. Sen dedi hak etmiyorsun orada olmayı. Sen benim arkadaşlarımı hak etmiyorsun falan dedi. Ben de iyi dedim çağırma. Yani çok da sikimliydi senin kocanın doğum günü sonuçta. Bana ne yani baktığın zaman. Zaten ben evde oturmaya bahane arıyorum. Herhalde gerekli tepkiyi alamadığını düşünmüş olacak. Hani böyle yeterince drama yaratmadığını düşünecek olacak. Hatta partiyi de iptal ediyorum. Kimseyi de çağırma. Zaten ben kimseyi tanımıyorum. İş yerinden kimseyi ayarlama. İstemiyorum senden gelecek iyiliği. Yok işte doğum gününü iptal ediyorum falan filan dedi. Ben de kendisine benim katılmamam koşuluyla bu işi başka birinden talep edebileceğim. Hani organize de etmeyeceğim ama başka birine söyleyebileceğimi, başka birinin kontak numarasını falan verebileceğimi söyledim. Hayır dedi istemiyorum dedi. Sen hak etmiyorsun vesaire vesaire. İşte bu tarz saçma sapan şeyler sıraladı kendisi. Evimden 3000 kilometre uzak yeni atıldığım ve alışmaya çalıştığım bir hayatta daha önce fiziksel olarak görüşmediğim üstüne üstlük 2 ay önce tanışmış olduğum bir iş arkadaşımın karısı olan bir kadından yoktan yere trip yiyordum açıkçası ve hani gereksiz bir dramanın yardımcı erkek karakter oyuncusu olmuştum. Bu dramayı iyi sen bilirsin diyerek noktaladım ya bana ne ister kocana doğum günü yap ister yapma bana ne yani. Aradan bir süre daha geçti. Bu arkadaşın doğum gününü yaptık iş yerinde. Ufak bir pasta falan aldık yani. Hani dışarıda kutlamadık da iş yerinde kutlamış olduk. Ben zaten doğum günlerinde sevmem biliyorsunuz ama işte katıldık vesaire. Sonra bu kadın bana yeniden yazdı. Yalandan bir hoş beş yaptıktan sonra biz de kocamın doğum gününü kutladık dedi. Belli ki konuyu oraya çekmek istiyordu. Hani çünkü durduk yere niye bu bilgiyi bana versin. Ben de nasıl ne yaptınız nasıl kutladınız falan dedim. O da çocukları annesine yolladığını, kocasıyla önce küvette baş başa şarap içtiklerini ve akabinde cinsel faaliyette bulunduklarını söyledi. Tebrik ederim dedim yani bu dünyada kaç kişi cinsel seks yapabiliyor sonuçta. Büyük başarıda bulunmuşsunuz demek istedim. Diyemedim tabii ki. Ne güzel dedim. Sonra bana durduk yere cinsel hayatımla ilgili sorular sormaya başladı. Hani aşk hayatını bitirdik cinselliğe geçtik. Özellikle penisimin sünnetli olması hususunda daha önce bugüne kadar kendi kendime bile düşünmediğim pek çok ayrıntı barındıran sorular sordu. Bacımız sağ olsun yani vücudumu keşfetmeme yardımcı oldu 30 yaşından sonra. Ben hiç mesela 30 yaşıma kadar böyle detaylar fark etmemiştim penise dair. Yok işte kendisi sünnetsiz penisi tercih ettiğini, onun daha çok zevk verdiğini falan böyle gereksiz bilgiler vermeye başladı bana. Benim bu bilgilere hiç ama hiç ihtiyacım yoktu. Çünkü ben Kerim Tekin'in vefat ettiği gün bu sünnet derisiyle yollarımı ayırmıştım ve bir modifiye yapamazdım. Kaldı ki niye yapayım yani sen hoşlanıyorsan hoşlan bana ne. Neyse gereksiz bilgi sağanağı devam ediyordu. Dedi büyük oğlumun biyolojik babası şey değil bu benim şimdiki kocam değil. Aa öyle mi? Evet. O da Müslümandı, sünnetliydi. İşte onunla orada o şekilde yaptık. O yüzden dedi falan filan. Ha dedim bu kadın herhalde bir şeyi var. Yani sünnetli sünnetsiz kavramı onda iyi bir aile babası, kötü bir aile babası intibası uyandırıyor olabilir. Sonra bu adam kadının hamile olduğunu öğrenince zaten o da yabancıymış. Kendi memleketine uzamış. Kadın da izini kaybetmiş falan. Sonra kadın yeni doğum yaptığı sıralarda can sıkıntısından chat roulette'te gezerken bu bizim arkadaşla tanışıyorlar. Ve aralarında karşı konulamaz bir aşk başlıyor. Sonra bizimki bunun çocuğuna kol kanat geriyor. Evleniyorlar, ikinci çocuğu yapıyorlar. Sonra kadın ailesini çok özlüyor diye Litvanya'ya geri dönüyorlar falan filan yani. Vay anasını diyor dedim böyle dinledikçe. Bizim elemandaki fedakarlığa bakın yani. Açık konuşmak gerekirse ben az önce şu paragrafta anlattığım hiçbir unsuru gerçekleştirmem. Ne chat roulette'ten tanışırım, ne hani yeni doğum yapmış bir kadının çocuğuna sahip çıkarım falan filan. Hiçbirini yapmam yani. O yüzden takdir ettim kendisini. Neyse aradan bir süre daha geçti. Bir cuma akşamı benim burada ne işim var amına koyayım düşünceleri eşliğinde güzel kavnasımızın güzide barlarından birinde tek başıma bira içerken yine bu kadın yazdı. Ne yapıyorsun dedi. Ben de dedim böyle böyle tek başıma içiyorum. Bize gelsene dedi. Hocam da evde birlikte otururuz dedi. Ben de tamam dedim yani şu an daha iyi yapacak bir işim yok. Zaten 3 tane bira içmişim. Bundan sonraki biralarımı zaten nerede içsem gider. Hem de daha ucuz içeceğim. Neden olmasın. Evlerini bilmediğim için konum gönderdi. Konumuma işte gittim Uber'le. Eve vardığımızda kadın bayağı çakır keyif gibiydi. O da içmiş. Elemanda pek tık yok gibiydi. Ya içti olmadı ya da içmedi bilmiyorum. Böylelikle kadınla fiziksel olarak tanışmış olduk. Ayrıca birisi biyolojik olarak başka adamdan olan diğer iki çocuğunu da tanımış oldum. Biri büyük biri küçük çocuktu. İşte büyük çocuk bayağı konuşuyordu ve İngilizce Litvanca tercüme yapabiliyordu. Bu gerçekten beni çok büyülemişti 6 yaşında bir çocuğun bunu yapabilmesi. Bir de küçük yine domuzları vardı. Benle onu da tanıştırdı yani böyle evin bir ferdi gibi gittim yine domuzun kafesine selamünaleyküm merhaba abi falan diye onunla da tanıştık. Böylelikle evdeki herkese tanışmış oldum. Oturup bira içmeye değerli iş arkadaşımla iki lafın belini kırmaya çalışırken kadın sürekli içeriden bir obje getiriyor. Bak bizde böyle bir şey var yok işte bak ben şunu aldım yok falan diye böyle bazen işte bir müzik açıyor durduk ya mesela salak salak dans etmeye başlıyor şarkı söylüyor falan böyle. Dikkatimizi dağıtmaya çalışıyordu bir şekilde. Derken bu sefer elinde bir kitapla geldi. Bu ne diye sormama gerek kalmadan üzerinde yazan Koranas yazısını gördüm. Bu Litvanca Kur'an anlamına geliyor. Ben dedi İslam'la çok yakında ilgileniyorum da o yüzden okumaya başladım falan dedi. İşte çok ilginç bir kitap falan dedi. Aa dedim ne güzel yani. Halbuki ben ilgilenmiyorum ama kim biliyor bunu. Sonra kitabı aldığı yere geri götürdü. Geldi yanımıza oturdu. İşte laf iş yerinden bir şey konuşuyoruz lafı bölüyor. Aa o adam öyle ben biliyorum falan diyor. Halbuki adamla tanışmamış bile falan. Böyle gereksiz hareketleri vardı kendisinin. Sonra yine böyle havadan sudan konuşurken bir anda senin dövmen var mı diye sordu. Ben de yok dedim. Ve bu soruyu soran herkesin duymak istediği iadeyi soruyu kendisine yönelttim. Dedim ki peki ya sende var mı? O da dedi ki var göstereyim mi? Ben de herhalde omzunda falandır hani böyle tişörtünü sıyıracak gösterecek falan dedi. Şimdi göster dedim. Bacımız zart diye pantolonunu indirdi. Bak dedi burada dövme var böyle kilotla kaldı kocasının ve benim önümde. Üst bacağındaki dövmeyi gösterdi. Ben böyle yarım gözle baktım aa evet çok güzelmiş falan diye böyle hani ne yapacağımı bilemedim. Kocası zaten orada mosmor oldu artık kıskandı mı utandı mı sinirlendi mi bilmiyorum ki bu üç hissi de gerçekten yaşatabilecek bir an yaşıyorduk. Sonra birdenbire kocasına döndü ben sigara içeceğim sen çocuklara bak içeri geç odaya dedi. Kocası tamam geçeyim dedi daha sonra kadın beni balkona çıkardı gel balkonla sen de duralım seninle buranın manzarasını göstereyim falan filan diye. Ama 5 derece hiç manzara yok yani Litvanya'yı bilenler daha iyi anlayacaktır. Eski Sovyet sitelerinin ortasında bir yer yani çip çirkin binalar hiçbir güzel bir manzara falan yok yani. Saçma sapan bir şeyler anlatmaya başladı işte doktorasından bahsediyor işte çocukluğa doktora yapmanın ne kadar zorlu olduğundan falan bahsediyor. Ben gerçekten hiç yani anlamıyorum anlattıkları şeyler bana hiçbir anlam ifade etmiyor. En sonunda artık baktım yani içinde bulunduğum durum biraz boka sarmaya başladı. Dedim ki ben dedim gideyim kendimi kötü hissediyorum başım ağrımaya başladı en azından eve gideyim orada uzanayım falan dedim. Hemen bir taksi çağırdım. Ve eve geçtim. Aradan yine bir süre geçti. Bu süre zarfında kadınla hiç konuşmadık. Yani hiç yazmadı. Bir gün arkadaş iş yerine gelip biz bir haftalığına yurt dışına tatile gideceğiz de bizim yine domuzunu sana bıraksak olur mu dedi. Daha önce hiç tecrübem olmadığı için açıkçası biraz şey yaptım. Hani ya ben bakamam galiba falan filan diye düşündüm. Dedi ki hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz sana kafesini getireceğiz. Her şeyi hazır. Sen sadece her gün bir salatalık vereceksin. Onu yiyecek o kadar. Tamam dedim. Bu benim bile gerçekleştirebileceğim bir görev gibi duruyor diye kabul ettim. Daha sonra bunlar bir akşam geldiler işte yurt dışına gitmeden önce. Bir akşam geldiler. Yine domuzunu güzelce evin bir köşesine yerleştirdik. Hızlı bir şekilde ayrıldılar ve ben yine domuzuyla baş başa kaldım. Bir hafta boyunca yine domuzuna sadece hıyar verdim. Yani hiç sevme girişiminde falan bile bulunmadım. Çok da umurumda olan bir varlık değildi açıkçası. Halinden memnun gibiydi yani bilmiyorum en azından hıyar verdiğim zaman o hıyar bittiğini görüyordum. Arkadaşların dönüş günü gelmeden bir gün önce dedi ki işte biz yarın dönüyoruz, akşam sana geleceğiz, işte şeyi alırız, yine domuzunu alırız geri, tamam mı dedi. Tamam dedim ben de, ama dedim ki çocukları da getir, ben onlara çünkü şey yapacağım, kurabiye yapacağım dedim. Yani çocukları çok sevmiştim çünkü ilk şey yaptığımda, görüştüğümde hani böyle çok tatlı gelmişlerdi. Hele o İngilizce, Litvanca konuşan dediğim çocuk gerçekten böyle şeydi, güzel vakit geçirilebilecek biri gibiydi yani, çocuk olmasına rağmen. Neyse işte bunlar geldi, hoş geldin, beş gittin, işte nasıldı gittiğiniz yer vesaire vesaire derken bana teşekkür hediyesi olarak şarap almışlar, sağ olsunlar. Onu getirdiler, verdiler. Ben de çok teşekkür ettim kendilerine. Sonra ben çocuklara kurabiye verdim. Aa, onlar hey yaşasın falan filan diye kurabiyelerini yediler. Sonra bizim arkadaşın eşi, ben bundan sonra kendisine dengesiz reis diye hitap edeceğim, dengesiz reis gitti kafesin başına oturdu. Yine domuzuna bir şeyler dedi. İşte böyle muhtemelen Litvanca sevgi sözcükleri olduğunu düşündüğüm bazı sözcükler söyledi ama hayvandan tık yok. Yuvasından çıkmıyor. Bizimki korktu. Hayvan öldü sandı. Yuvasını kaldırdı, baktı. Hayvan donmuş vaziyette bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor ama donmuş. Ama canlı bir yandan da. Niye hareket etmiyor bu falan filan diye böyle heyecanlandı. Elini aldık. İşte kalbi çok hızlı atıyor falan diye endişelenmeye başladı. O sırada çocuklar kurabiyelerini bitirdiler. Bir tanesi salonda duran üçlü koltuğumun üzerine çıkıp atçılık oynamaya başladı. Diğeri o üçlü koltuğun karşısında bulunan ve ayak koymak için dizayn edilmiş olan pufu alıp etrafında durarak takla atmak suretiyle yuvarlanmaya başladı. Yani Çukur dizisinde hani araba lastiğinin içinde bir eleman vardı ya, onun dıştan olanını düşünün. Öyle bir hareketler yapmaya başladı. Evin ortasında ata binen bir çocuk, daha sonra lastik gibi yuvarlanan bir çocuk vardı. Bir de bu bütün bu drama yetmiyormuş gibi, daha sonra Sibel Can'ın ölümsüz klibi Berivan'daki gibi ağıt yakmaya başlayan bir kadın çıktı. O da bizim işte dengesiz reisti. Vay benim yine domuzuma sen ne yaptın, işte benim bebeğime ne yaptın falan filan diye bana bağırmaya ve ağlamaya başladı. Yerleri vurmaya, yerleri dövmeye başladı. Bizim arkadaş kocası olarak yanına gitti sakinleştirmeye. Daha sonra baktım çocuklar hala birisi at biniyor, birisi yuvarlanıyor. Daha sonra yuvarlanan olan büyük olandı o. Sanırım aklı biraz daha erdiği için annesinin ağladığını anladı ve daha sonra kendisi burada bir yalakalık yapması gerektiğini, böylelikle evde belki biraz daha yemek yiyebileceği içgüdüsüyle gitti annesini teselli etmeye çalışıyor ama hani niye teselli ettiğine dair hiçbir fikri yok. Anne ağlama falan diye o da ağlamaya başladı. Yuvarlanan çocuk sayısı biraz azaldı, ağlayan çocuk sayısı arttı. Ben kendi evimde bir aşiret dizisi izleyen biri gibiydim. Yani ağıt yakanlar, at binenler, yuvarlananlar bilmem neler ve bir de modern ağ. O da bizim arkadaş işte, hani böyle hem ağa hem moderndi kendisi. Neyse bunlar bir müddet sonra toparlanıp gittiler. Evim eski huzurlu günlerine geri döndü. Daha sonra kadın ertesi gün yazdı. Yine domuzları böyle mekan değişikliklerinden, ani işte değişikliklerden veya işte sahibini uzun süre görmeyip tekrar gördükten sonra heyecandan falan öyle kitlenebiliyormuş. Özür diledi. İşte abartılı tepki vermiş olabilirim dedi. Ben dedim ki canım yok estağfurullah, yani ne abartılı tepkisi, evin parkelerin anasını siktin sadece, yani ondan ne olacak falan diye düşündüm. Tarihe Gine domuzu hadisesi olarak geçen bu vahim olaydan 1-2 hafta sonra tüm dünyayı mahveden, insanların hastanelerde yatmasına, ölmesine ve çok daha acı olarak götlerinde tuvalet kağıdı sektirip sosyal medya platformlarında paylaşmalarına neden olan bir olay yaşandı. Tahmin edeceğiniz üzere Covid-19 pandemisi. Biliyorsunuz o dönem tüm dünya kafayı yedi. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Bir anda herkes ekmek pişirmeye başladı. Gittiler marketlerdeki tuvalet kağıtlarını, makarnaları falan yağmaladılar. Biz de özellikle gurbette yaşayanlar olarak ayvayı yemiş gibi hissettik. Çünkü artık evimize dönemeyecektik en azından bir süre. Bayağı kapana kısılmış gibiydik. Dilini konuşmadığımız bir memlekette eğer bir iç savaş çıkarsa ne yaparız falan diye düşünmeye başlamıştık. İşte bu ortamda çalıştığım fabrika çalışanların çok büyük bir bölümünü ücretsiz izne çıkardı. Keşke ben de bunlardan biri olsaydım ama biz ırgat gibi çalışmaya devam ettik. Benim bir arkadaş da yine ırgat gibi çalışmaya devam eden ekiptendi. Dolayısıyla fabrikada kalan bir avuç insandan birisiydik. Yani boş vakitlerimizde birlikte oturup kahve falan içiyorduk işte. Yan yana oturuyorduk falan filan. Sonra bu arkadaş sağ olsun. Sonra biz bir gün otururken işte dedi ki ben eve gideceğim biraz sonra. Aa dedim beni de bıraksana, hiç otobüs beklemeyeyim şimdi falan dedim. O da tamam dedi. Yani sonuçta bütün gün yan yana otururuz. Olur dedi. Neyse sağ olsun kendisi beni 15 dakikalık bir araba yolculuğu sonunda evime bıraktı. Evime ulaştım. Huzurlu bir şekilde üstüm başımı çıkardım, bilgisayarımın başına oturdum. İyi hissediyordum kendimi ta ki huzura sıkılan o kurşuna kadar. Evet, tahmin edeceğiniz üzere yine dengesiz reis yazdı. Ve mesajı aynen şu şekildeydi. Kocama korona bulaştırma. Biz bir aileyiz ve evde çocuklarımız var. Lan ne oluyor diye yani anlayamadım ne olduğunu ve şaka mı gerçek mi tam da anlayamadığım için tamam dedim, elimden geleni yaparım deyip gülücük attım. Bu hanım hırsını çıkaramamış olacak ki işte bugünlerde dikkatli olmalıyız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Sen yalnızsın. Sana bir şey olsa kimse umursamaz ama biz burada aileyiz. Bizim çocuklarımız var falan diye böyle sıralamaya başladı. Ben de kendisini tamam bir daha arabanıza binmeyeceğim. Özür dilerim. Görüşürüz yazdım. Yani çünkü artık konuşmak istemiyorum. Tamam diyorum. Görüşürüz. Yapmayacağım. Bu hala inatla işte sosyal mesafeydi, virüstü, işte ne kadar, nasıl bu kadar duyarsız olabilirsin de bilmem neydi falan da filan da böyle gene sıraladı. Ben de kendisine dedim ki, ben de sana diyorum ki tamam, bir daha binmeyeceğim. Ayrıca kocana söylemen gerekiyor bunu. Sen benimle niye kavga ediyorsun? Kocana söyle, kimseyi almasın arabasına. Ayrıca çok korkuyorsan da kocanı işe yollama. Zaten biz bütün gün birlikteydik, yazdım kendisine. Kadın bir paragraf daha yazdı, böyle uzunca bir paragraf yazdı. Ben artık sikerim senin ızdırabını diyerek okumadan sildim. Ve kendisini Facebook'tan engelledim. Manyak karıya bak ya, hayret bir şey yani. Ben hastaysam senin kocan da hasta olabilir. Ayrıca kocana söyleyeceksin, kardeşim kocan beni arabasına alacak. Ben ne bileyim senin arabanı, çoluğun çocuğunu, senin üçlü koltuğu at sanan çocuğunun sağlığını ben niye düşünmek zorundayım? Mal. Neyse, ben bu engeli yaptıktan sonra Facebook Messenger'ım eski huzurlu günlerine geri döndü. Tabii ben bu arada bu kadar dallamalara maruz kalırken ortak tanıdığımız olan insanlara falan bu mevzuyu anlatıyordum. Dedikodu yapmışım, yok ayıp olur mu ayıp olur, hiç umurumda değil. Sadece ben anlattığım zaman işte ecnebi arkadaşlar çok pozitif insanlar oldukları için, ya işte sen onu yanlış anlamışsındır veya kadının yaptığı dallamalı anlatıyorum, ya işte normaldir, işte öyle şeyler olur falan gibi bunu normalize etmeye çalışardı ki asla normal değildi yani yaptığı hareketler. Bunu asla kabul edemezdim. Ki hani penis mevzusunu falan anlatmadım. Sadece yine domuzu hadisesini anlattım. Belki penis mevzusunu anlatsam farklı olabilirdi ama işte yine domuzu mevzusu ve bu korona mevzusu, işte bir daha kocamın arabasına binme mevzusu arkadaşlarda gerekli ilgiyi uyandırmadı. Ancak yüce Rabbim ya da karma ya da evren ya da işte ulu manitu neyse, bu pozitifliğin, bu Serdar'cığım bunlar normal şeyler abartıyorsunculuğun geri dönüşünü çok güzel bir şekilde verecekti. Şirkette başka sevdiğim bir arkadaş vardı. Farklı departmanlardan insanlarla, yani firmanın ilk kuruluşunda iş alınan insanlarla güzel bir komünite oluşturmuştu ve orada çeşitli aktiviteler düzenliyordu. İşte bir gün paraşütle atlama, bir gün işte go-kart, bir gün işte yok airsoft, bir gün yok tarihi geziye götürüyor falan filan. Bazen işte bir kere mesela bataklık yürüyüşüne gitti, ona da katıldım falan. Böyle etkinlikler düzenliyordu. Ben de mümkün mertebe bu etkinliklere katılmıyordum bu arada. Hani ama çocuk her seferinde ısrarla çağırdığı için de biraz ayıp olmuş gibi hissediyordum. Dolayısıyla bir gün bu dedi ki, biz Serdar rafting'e gidiyoruz, gelir misin? Hiç sevmediğim ve daha önce denemediğim ve muhtemelen gitsem de mahvolacağım bir etkinlik olan rafting'i. Tamam dedim, geliyorum. Sırf hani sen çok ısrar ettiğin için, sana ayıp olmasın diye geliyorum dedim. Seni sevdiğim için geliyorum dedim. O da tamam dedi. Ama daha sonra ben katılımcı listesini sordum, kimler geliyor dedim. O da dedi ki işte şu şu şu geliyor. Bizim arkadaşın adını söyledi ve dedi ki eşi de geliyormuş. Dengesiz reis de geliyormuş. Ben onun adını duyunca bir tabii duraksadım. Dedim ki ben gelmesem olur mu? Mahcup oldum ama bunu da söylemem gerekiyordu. Bu arada dengesiz reis niye geliyordu onu da tahmin ediyorum. Çünkü muhtemelen kocasının etkinlikte bulunmasına çok içerliyordu bu kadın. İşte ya ben de gelirim ya sen gidemezsin falan filan şeklinde bir tavır almış olabilir. O yüzden çocukcağızı darlamış olabilir. Neyse. İşte ben gelmeyeyim ya dedim. İşte o gün işim çıktı falan diyorum. Yok diyor, ne işin çıktı, öyle şey mi olur bilmem, geleceksin, zart yapacaksın, zurt yapacaksın. Dedim ki paramı vereyim gelmeyeyim. Ya diyor para değil problem, yani seni görmek istiyorum falan filan. En son ben dayanamadım ki dedim ki böyle böyle kardeşim, ben bu kanın yüzünden gelmek istemiyorum. Arkadaşlar yine aman işte ne olacak ya, aman eğlenmene bak ya, anı yaşa abi, çok takıyorsun falan gibi bazı söylemlerde bulundular. Ben de kendilerine gerek kadının anormalliklerinden ve beni orada görünce hır çıkarabileceğinden, gerekse benim sevdiğim bir ortamda sevmediğim bir insan, tek bir insan olsa bile bana fiziksel acı çektirebildiğinden bahsettim. Ki ben bu uğurda değil, six walk rafting'di, bungee jumping aktivitesiydi, bilmem neydi. Senelerdir içinde bulunduğum arkadaş gruplarından da çıktım. Yani sokayım rafting'e. Yani buna izah ettim. Dedim ki ben böyle böyle biraz sosyal anlamda sıkıntıları olan bir insanım ve tahammül edemiyorum. Neyse ben bu etkinlikten yırttım bir şekilde. Ancak daha sonra rafting'te olanları öğrendim ve adeta zevke geldim. Coştum. Kendimle belki de uzun süre sonra ilk kez iftihar ettim. Ki bu iftiharın sebebi haklı çıkmamdı. Olayları ben görmediğim için etkinliği düzenleyen arkadaşın yüzünden anlatacağım. İşte bizim dengesiz reis ve kocası etkinlik alanına bir saat geç gelmişler. İşte kadının işi çıkmış bilmem ne falan filan. Millet güneşin alnında bunları beklemiş bir saat. Sonra dengesiz reis biraz fazla kilolu olduğu için vücudunu tam ortalayamamış kanoya ve sürekli işte devrilme tehlikesi geçirmişler. Sağa düşmüşler, sola düşmüşler falan filan. Kadın daha sonra niye böyle oluyor diye sinirlenip kanonun ortasında ağlamaya başlamış. Küreği falan suya atmış. Ağlama krizine girmiş yine. Ama bu problem değil çünkü nehir derinliği çok yüksek değilmiş. Yani su debisinde bir sıkıntı varmış o gün herhalde. Az yağış almış o sene bilmiyorum. Küreği çabucak bulmuşlar. O problem değil. Ama daha sonra kadın çok ağır olduğu için bu sefer şeye kano işte ilerleyemiyormuş bilmem ne falan. Akıntı da yeterli diye suyun debisi az olduğu için. Bu yine ağlamaya başlamıştı. Ne biçim yer burası bilmem ne falan filan diye. Kocası kadını sürükleye sürükleye bitiş noktasına götürmüş. Çünkü kürek çekerek yetişemiyor yani. İki kişinin kürek çekmesi lazım. Yani su da çok derin değil. Bayağı ayak bileği seviyesinde işte biraz daha yüksek belki de suya bata çıka bata çıka adamcağız karısını sürükleye sürükleye vardırmış. Daha sonra varış noktasında mangal yapılacakmış. Herkes getirdiği şeyi çıkarmış. Mangal falan yapacaklar. Herkes kurmuş malzemesini. Sonra bu kadın vegan olduğu için milleti darlamaya başlamış. İşte siz nasıl ceset yiyorsunuz? İşte utanmıyor musunuz? İşte böyle yapmaya bilmem ne. Yok işte şöyle zarar veriyorsunuz doğaya, böyle zarar veriyorsunuz bilmem ne falan filan. Milleti darlamış ama bu mangal yapılacağı zaten etkinliğin orijinal planında var. Yani hani sonradan çıkan bir şey değil. Çok işine gelmiyorsa yemeyeceksin kardeşim. Sonra kocasının da yemesine engel olmuş. Kocasına da işte sandviç yapmış. Sen de bundan yiyeceksin falan filan demiş vesaire. Orada da milleti bir sıkıntıya sokmuş. Bitmiş mi? Tabii ki hayır. İşte arabası olmayan bir arkadaşı ya da oraya arabayla gitmeyen bir arkadaşı evine bırakmak üzere arabayla almışlar. Eve götürürlerken kadın demiş ki aniden, şu an çok acil bir işim çıktı. Hemen şu dönüşte bırakalım seni diyerek hani bayağı şehrin bambaşka bir noktasında kızcağızı bırakmışlar. Hani saçma sapan bir gerekçe, muhtemelen gene ya kıskançlık oldu ya bir şey oldu. Bitti mi? Hayır. Bu arkadaşlar eve döndükten sonra dengesiz reis, sen rafting yaptıran firmanın Google sayfasını bul. Oraya bir yıldız ver ve berbat bir hizmet anlayışı vardı. Su fotoğraflarda gösterildiği kadar derin değildi diye şikayet yaz. Yani düşünebiliyor musunuz şikayetin mallığını? Ya ben bu şikayeti gözümle görmesem inanmazdım. Gözümle görsem ve yazarını tanımasam da herhalde biri trollüyor derdim yani. Çünkü bu gerçek bir mesaj olamaz derdim. Maalesef gerçekti. İşin kötüsü işletme sahibi bizim organizasyonu yapan arkadaşın arkadaşıymış. Ve bizim arkadaş çok mahcup olmuş. Çünkü zaten 4 kişi mi ne yorum yapmış daha öncesinde. Çocuğun puanı birdenbire bayağı düşmüş. Sonra işte arkadaş bizden rica etti. Herkes 5 puan verebilir mi falan diye. Öylelikle yükselttik adamın puanını tekrar. Rafting hadisesinden sonra maalesef bizim arkadaş manyak karısından ötürü bütün etkinliklerden banlandı. Bir akşam evde otururken bizim arkadaş yazdı. İşte eşya taşımam gerekiyor. Yardıma gelebilir misin diye. Çok eşya var mı dedim. Ne taşıyorsun dedi. Çok yazdı dedi ve başka bir şey yazmadı. Daha sonra bir süre sonra ben cevap vermeyince, çünkü şeyden şüpheleniyordum, şimdi karısı da varsa sıkıntı yaratır, yok orayı çizdim burayı bilmem ne yaptım diye. Ama şöyle bir durum vardı. Arkadaş yeni bir ev almıştı ve taşıdığı şeyler evin eşyaları değil, aslında tadilat yapılacakmış. O eşyalardan bahsediyormuş yani, işte boyaydı bilmem neydi falan filan. Özellikle belirtti, dedi ki eşim dedi evde çocuklara bakıyor, o yüzden gelemedi. Ben bunu duyunca tamam dedim, geliyorum. Gittik işte, tadilat malzemeleri alınmış, onlar taşınacak. Böyle işte fayans falan gibi asansörle taşınabilecek ufak malzemeler taşınmış. Peki bize ne kalmış? Bize de alçıpanlar kalmış arkadaşlar. Ve biz her biri 1.20'ye 2.50'ye batlarında ve 27 kilo olan o alçıpanlardan 30 plaka tam 9 kat taşıdık. Fiziksel olarak mahvolsak da, yani en azından şöyle söyleyeyim, 10 kere 9 kat indik çıktık hiçbir şey taşımasak. Ama ortamda sevmediğim biri olmadı ve podcast'in 4. bölümünde hem evini taşıtıp hem fırça atan ruh hastası bir ev sahibi olmadığı için yani bir şekilde hallettik, güle oynaya işte amanın şöyle kötü olduk, amanın böyle yorulduk falan diye diye taşıdık. Yalnızca taşıma işleminden sonra elemanın, ya normalde adamlara taşıtacaktım da 60 euro istediler o yüzden vermedim demesi biraz canımı sıktı. Ama bu olaydan bir hafta sonra bütün taşıma ekibine pizza ısmarlayarak hepimizin gönlünü aldı. Üstüne üstlük bu pizza etkinliğine karısını ve çocuklarını da getirmeyerek gönlümü iki kere kazandı. Öyleydi böyleydi derken o kadınla bir daha muhatap olmamayı başardım ve zaten sonra Litvanya'dan da taşındım. Bizim arkadaşla hala ara sıra konuşuyoruz işte, özellikle eski iş yeri dedikodularını falan filan yapıyoruz. Hep şeyi düşünüyorum, yani bu kadar iyi, güler yüzlü, pozitif, nitelikli, kaliteli bir insanın o manyak kadına nasıl bir birlikteliği olabilir? Ya da şunu düşünüyorum mesela. Chatroulette'de başlayan bir aşkın meyvesi nasıl oldu da benim salonumda üçlü koltuğun üzerinde atçılık oynadı? Bu da mesela beni çok düşündürüyor. Sizlere bu bölümün mesajı olarak belki şunu verebilirim. Mesaj vermek gibi bir derdim de yok ama yine de vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, cinsel sebeplerden ötürü ya da başka sebeplerden ötürü bir insana tahammül ediyor, onunla hayatınızı birleştirmiş olabilirsiniz. Ama unutmayın ki çevrenizdeki insanlar o insanla cima eylemiyor. Dolayısıyla kimse sizin karınıza veya kocanıza katlanmak zorunda değil. İnsan ilişkilerinde bunu göz önünde bulundurun ve de hoşça kalın.